Ayrım 43.
Ayakları bileklerine kadar kaba beyaz kumun içine batmıştı. Topal Sterlyadnikov belli ki daha güçlü kuvvetliydi ama Çumakov daha çevikti. Kollarını birbirlerinin bellerine dolayıp omuzlarını ileri fırlattılar. Biri gözünü öbürünün bacağından ayırmadan güreştiler. Zordan yüzleri gerildi, sarardı, solukları düzensizleşti. Gregor güreşi ilgiyle seyrediyordu. Çumakov fırsatı kollayıp ansızın kendini sırtüstü yere attı. Hasmını da kendisiyle beraber çekti. Bükülü bacaklarının bir hareketiyle Sterlyadnikov'u başının üzerinden yere fırlattı. Bir saniye sonra bir sansar çevikliğiyle fırlamış, Sterlyadnikov'un tepesine binmiş, omuzlarını kuma bastırıyordu. Soluk soluğa gülerek haykırıyordu öbürü. ''Ama hile yapıyorsun, baş üstünden fırlatmaca var dememiştik.'' Ulan dövüşken horozlar gibi saldırdınız birbirinize be. Yeter artık, yoksa iş ciddiye binecek, dedi Fomin. Ama onlarda hiç de o niyet yoktu. Dostça kolları birbirlerinin omuzlarında kumların üstüne oturdular. Çumakov kalın ve hoş sesiyle bir şarkı tutturdu. Sterlyadnikov da yanık sesiyle ona katıldı. Bir arada ahenkli şarkılarını söylediler. Pek beklenmezdi ama iyi söylüyorlardı. Birden Çumakov kendini daha fazla tutamadı, ayağa fırladı. Parmaklarını şıkırdatıp topal bacağıyla kumları saça sıçrata oynamaya başladı. Çumakov şarkıyı kesmeden kılıcını aldı, kumda sığ bir çukur kazdı. ''Dur biraz topal şeytan, bacaklarından biri öbüründen kısa, düz yerde doğru dürüst oynayamıyorsun. Ya git bir bayırda oyna ya da uzun bacağını bu çukura sok, sok da öyle oyna. Sağlam bacağını sok şuraya, hadi göreceksin bak ne iyi oluyor, hadi şimdi.'' Sterlyadnikov alnının terini sildi, söz dinledi. Sağlam bacağını Çumakov'un kazdığı çukura soktu. ''Haklısın be, gerçekten daha kolay oluyor.'' dedi. Gülmekten soluk soluğa kalan Çumakov ellerini çırpıp daha hızlı söylemeye başladı şarkıyı. Sterlyadnikov bütün oyuncular gibi yüzünde ciddi bir ifadeyle kıvrak bir oyun tutturdu. Topukları üstüne çömelip bacaklarını ileri geri savurmasını bile beceriyordu. Günler geçti. Hepsi birbirinin aynı günler. Karanlık basarken hepsi sabırsız. Fomin'in, amcaoğlunun gelmesini beklerlerdi. Beşi de kıyıda toplanır, alçak sesle konuşurlar, cigara içerler, cigaralarının ateşini kaputlarının etekleri altına sokup saklarlardı. Arada bir hafta daha kalıp geceliğin Don'un sağ yakasına geçmeye, oradan at bulup güneye kaçmaya karar vermişlerdi. Bir söylentiye göre Maslağ'ın Tugay'ı bölgenin güneyinde bir yerlerde dolanıp duruyordu hala. Fomin akrabalarına nereden işe yarar at bulunabileceğini öğrenmelerini, ayrıca da o bölgede olup bitenleri günü gününe gelip haber vermelerini buyurdu. Gelen haberler iyi haberlerdi. Fomin, Don'un sol yakasında aranmaktaydı. Kızıl Ordu erleri Rubezni'ye gelmişlerdi ama evini aradıktan sonra hiç durmayıp gitmişlerdi. ''Buradan bir an önce çekip gitmeliyiz. Ne çakılıp kaldık burada sanki. Hemen yarın gidelim.'' dedi Çumakov bir gün kahvaltıda. ''Önce şu at işini halletmeliyiz.'' dedi Fomin. ''Acelen ne? Biraz daha yiyecek olsa kışa kadar gitmezdim ben buradan. Baksana ne güzel burası. Bir iyice dinlenir sonra gideriz. Onlar arasınlar bizi daha. Biz kolay kolay yakayı ele vermeyiz. Evet, benim ahmaklığımdan oldu hep, ezdiler bizi. Yazık oldu tabii ama her şey de onunla bitmedi ya. Yeniden adam toplarız. Atlara atlar atlamaz en yakın köylere gider. Bir haftada yarım bölük adam toplarız. Belki de bir tam bölük. İhtiyacımız olduğu kadar adam bulacağız. Bulmazsak o zaman söyleyin.'' ''Saçma, küstaha bak.'' dedi Kaparin kızgın. ''Kazaklar yüzüstü bıraktılar bizi işte. Peşimizden gelmediler, gelecekleri de yok. Gerçeği kabul edip böyle ahmakça umutlara kapılmamak gerekir. Niçin gelmesinler peşimizden?'' ''Niçin mi? İlkinde gelmediler, şimdi de gelmezler. Orası belli değil.'' diye Fomin meydan okurcasına karşılık verdi. ''Ben öyle kolay kolay teslim olmam.'' ''Boşuna laflar bunlar.'' dedi Kaparin bezgin bir sesle. ''Ulan şeytanın başı.'' Öfkelenen Fomin haykırdı. ''Ne diye telaş yaratıyorsun burada? Gözyaşlarınla, inlemelerinle, itmemesinden farkın yok. Niçin ayaklandık öyleyse biz, ha? Madem götün sıkmıyordu, niçin girdin bu işe? Sen beni kışkırttın ayaklanmayı başlatmaya, şimdi kaçmaya bakıyorsun. Konuşsana, ne susuyorsun?'' ''Sana söyleyecek sözüm yok benim. Cehenneme git ahmak. diye Kaparin kendinden geçercesine haykırdı. Tir tir titreyerek gocuğuna sarındı, yakasını kaldırdı, yürüdü gitti. Bu iyi aile çocukları da pek hassas oluyorlar. İşler biraz kötü gitse hemen yetti bitti, dedi Fomin içini çekip. Bir süre sessiz oturdular. Suyun sürekli, güçlü kükreyişini dinlediler. Peşine iki erkek ördek takılmış bir dişi ördek bağıra çağıra üzerlerinden uçtu. Cıvıl cıvıl, heyecanlı bir sığırcık sürüsü açıklığa inecek oldu ama orada adamları görünce yine havalanıp uçtular. Kara bir şerit gibi kıvrıldılar giderken. Kaparin az sonra döndü. ''Ben bu akşam köye gitmek istiyorum.'' dedi Fomin'e bakıp gözlerini kırpıştırarak. ''Niçin?'' Garip bir soru. Görmüyor musun, fena üşüttüm, ayakta zor duruyorum. Ne yapalım yani, köyde üşütmen geçecek mi? Dedi Fomin sarsılmaz bir sükunetle. Hiç değilse sıcak bir yerde 2-3 gün geçirmeliyim. Bir yere gitmiyorsun, dedi Fomin kararlı. Ne, burada kalıp gebereyim mi? Canın ne istiyorsa onu yap. Ama niçin gidemezmişim? Böyle geceleri dışarıda uyumak öldürecek beni. Ya köyde seni yakalarlarsa, hiç onu düşündün mü? O zaman hepimizi temizlerler. Sanki ben seni tanımazmışım gibi ilk soruşturmada bizi ele verirsin. Ondan da önce yaparsın ya sen onu, daha Vyashanskaya varmadan. Çumakov kikirdeyip Fomin'in dediğini onaylarcasına başını salladı. Ama Kaparin diretti. Gitmem lazım. Senin parlak tahminlerinle ben fikrimi değiştirmem. Ama ben sana şimdilik yerinden kıpırdamayacaksın dedim. Ama anlamıyorsun Yakov Yefimovich, ben böyle hayvanlar gibi yaşamaya daha fazla dayanamam. Zatürcenp oldum, hatta belki de zatürriye. İyileşirsin, güneşte yatarsın, biraz geçer. Ne olursa olsun ben bugün gidiyorum, dedi Kaparin sert bir sesle. Beni burada tutmaya hakkın yok, ne olursa olsun ben gidiyorum. Fomin onun yüzüne bakıp şüpheyle gözlerini kıstı. Çumakov'a bakıp bir göz kırptı, doğruldu. Bana öyle geliyor ki Kaparin, sen sahiden hastalanmışsın, ateşin olmalı. Dur bir bakayım, alnın sıcak mı? Elini uzatıp Kaparin'e doğru birkaç adım attı. Fomin'in yüzündeki kötü ifadeyi görmüş olmalı, Kaparin geri çekilip haykırdı. Çekil, gelme. Bağırma, ne gürültü çıkarıyorsun? Bir bakayım dedim. Neyin var senin? Fomin Kaparin'in yanına varıp birden boğazına sarıldı. Demek gidip teslim olmak istiyorsun ha, domuz, diye homurdanarak Kaparin'i yere fırlatmaya davrandı. Gregor zor ayırdı onları. Yemekten sonra Gregor yeni yıkanmış çamaşırlarını bir çalılığa kurumaya asarken Kaparin yanına geldi. ''Seninle yalnız konuşmak istiyorum, gel oturalım.'' dedi. Devrik çürümüş bir kavak kütüğüne oturdular. Kaparin boğuk boğuk öksürerek konuştu. ''Ne diyorsun şu ahmağın yaptığına? Araya girdiğin için sana çok müteşekkirim. Çok asil bir hareket yaptın, bir subaya yakışır bir hareket. Ama bu korkunç bu. Artık dayanamayacağım. Hayvanlar gibi yaşıyoruz. Kaç gün oldu sıcak bir kap yemek yemediğimiz? Sonra bu rutubetli yerde yatmak yok mu? Üşüttüm, sırtım fena ağrıyor. Herhalde zatürriye oldum. Canım bir ateşin başında, bir sıcak odada oturmak, bir sıcak odada uyumak, çamaşır değiştirmek istiyor. Temiz, yeni gömlekler, çarşaflar giriyor hep rüyalarıma. Yok yok, dayanamayacağım. Gregor gülümseyerek sordu. Hiçbir sıkıntıya girmeden mi savaşacağız sandıydın? Yahu baksana, ne biçim savaş bu? Kaparin heyecanla cevap verdi. Bu savaş değil ki, sonu gelmez bir avarelik. Tek tük şura işçilerini öldürmek, sonra kaçmak bu. Halk bizi destekleseydi savaş olurdu, bir ayaklanma filan olsaydı. Ama buna savaş dersen, savaş değil bu, hayır. Başka bir şey yapamayız, teslim olalım istemiyorsun herhalde. Haklısın ama bir şey yapmalıyız. Gregor omuz sikti. Adada aylak aylak dolaşıp uzanırken sık sık aklından geçen bir düşünceyi dile getirdi. Yoksul hürriyet rahat hapisten iyidir. Hani ne derler? Muhkem mapushane şeytana yarar. Kaparin bir dal parçasıyla kumun üstünde bir şeyler çiziyordu. Uzun bir sessizlikten sonra ''Gidip teslim olmamız şart değil.'' dedi. ''Ama Bolşeviklere karşı başka savaş yolları bulmalıyız. Bu pis mahluklardan kurtulmalıyız. Sen tahsil görmüş bir adamsın.'' ''Onu da nereden çıkardın?'' Gregor güldü. ''Nerede? O kelimeyi bile doğru dürüst söylemesini bilmem ben. Subaysın sen ama.'' ''Kazara subay oldum.'' ''Hayır, şaka bir yana subaysın sen. Subaylar toplumunun bir parçası olmuşsun. Bu Fomin gibi bir şura zıpçıktısı değilsin. Burada kalmamızda bir mana olmadığını anlaman gerek. Kendi kendimizi öldürmekle bir bu. Ormanda tepelenmemize o sebep oldu. Eğer ondan ayrılmazsak yine başımızı belaya sokacak. Şarlatanın biri, üstelik de tahammül fersa bir ahmak. Onunla kalırsak gitti demektir. O halde teslim olalım demiyorsun. Fomini bırakalım diyorsun, öyle mi? İyi ama nereye gideriz? Maslağa mı? Gregor sordu. Hayır, o da macera perestin biri, bundan daha büyük. Ben bütün bunları başka türlü görüyorum şimdi. Maslağa gitmemeliyiz. Nereye gitmeliyiz o halde? Vyshenskaya. Gregor sinirlendi, omuzlarını silkti. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak derim ben ona, bana göre değil. Kaparin parıl parıl gözlerle ona baktı. Melekov, anlamadın, sana güvenebilir miyim? Güvenebilirsin. Bir subay olarak şeref sözü veriyor musun? Bir kazak olarak şeref sözü veriyorum. Kaparin, Fomin'le Çumakov'un durdukları yere baktı. Epey uzakta olmalarına rağmen sesini alçalttı. Fomin ve öbürleriyle aranın nasıl olduğunu biliyorum. Bunların arasında tıpkı benim gibi yabancısın sen de. Şura idaresiyle niçin savaşıyorsun, orası beni ilgilendirmez. Anladığım kadarı geçmişin yüzünden, tutuklanmak korkusundan değil mi? Şimdi niçin savaştığımın seni ilgilendirmediğini söylemiştin. Evet evet, öyle dedim işte. Biraz da kendimden söz edeyim. Eskiden ben subaydım, Sosyalist İhtilalciler Partisi üyesiydim ama sonradan siyasi düşüncelerimi kökten değiştirdim. Rusya'yı yalnız Çarlık kurtarabilir, yalnız Çarlık. Tanrı da vatanımıza bu yolu gösteriyor. Şura hükümetinin alameti nedir? Orak çekiç değil mi? Yani bir molot, bir de serp ha? Kaparin elindeki çubukla kuma bu kelimeleri yazdı. Sonra alev alev yanan gözlerini Gregor'a çevirdi. Şimdi bu kelimeleri tersinden oku bakalım. Okudun mu? Anladın mı? Yalnız Preslom, yalnız taht yolundan. İhtilalle Bolşevik idaresi sona erecektir. Biliyor musun? Bunu keşfettiğim zaman korkunç bir mistik dehşete kapıldım ben. Tir tir titredim. Çünkü istersen öyle diyelim, bütün sıkıntılarımızın sonunu bize gösteren Tanrı'nın parmağıdır. Kaparin sustu. Heyecandan soluk soluğa kalmıştı. Gregor'a bakarken keskin gözlerinde bir parça çılgınlık okunuyordu. Fakat Gregor hiç de titremedi. Hiç de mistik bir dehşete kapılmadı Kaparin'in bu açıklaması karşısında. Olaylara daha ayık kafayla bakardı o. "Ne parmağı?" diye cevap verdi. "Alaman savaşında sen cephede miydin?" Soruya şaşıran Kaparin ilkin cevap vermedi. "Niçin soruyorsun?" "Hayır, cephede değildim pek." Savaş sırasında neredeydin o halde? Geride mi? Evet, yani hep değil ama hemen hemen. Peki neden soruyorsun? Ben 1914'ten bugüne kadar bir iki kısa süre dışında hep cephedeydim. Sonra senin o Tanrı'nın parmağına gelince, Tanrı kendisi var olmadığına göre parmağı ne oluyor? Çoktan o saçmalığa inanmaktan vazgeçtim ben. 1915'ten beri, ilk savaşı gördüğümden beri Tanrı'nın var olmadığına inanırım. Hiç mi hiç? Var olsaydı ne akla bırakırdı insanlar böyle hareket etsinler? Biz cephe adamları Tanrı'dan vazgeçeli çok oluyor. Artık kadınların, ihtiyarların avuntusu o. Ne bir parmak var ne de Çarlığın geleceği var. Millet ona son verdi. Gitti artık, bir daha dönemez. Ve de senin oynadığın bu oyun, bu kelimeleri ters yüz etmen de, kusuruma bakma ama çocuk hilesi bu, başka bir şey değil. Anlamıyorum, bunları bana niçin söylüyorsun? Daha açık, daha basit konuşmalısın. Ben subay okulunda okumadım. Subay oldum ama doğru dürüst okumuşluğum yoktur. Daha okumuş olsaydım belki de böyle yolunu sel kesmiş kurt gibi seninle baş başa oturmazdım bu adada, diye sesinde açıkça okunan bir üzüntüyle sözünü bitirdi. Onun önemi yok, dedi Kaparin bir acele. Tanrı'ya inan ya da inanma önemli değil. Bu senin inancının, kendi vicdanının bileceği iş. Sonra ister Çarlık taraflısı ol, ister Anayasa Meclisi'ni tut, ister bağımsız hükümet taraflısı kazak ol. Hepsi bir. Önemli olan Şura idaresine karşı tek bir tutumda birleşmemizdir, tamam mı? Devam et. Bütün kazakların ayaklanmasına umut bağladık değil mi? O umut boşa çıktı. Şimdi bir çıkar yol bulmamız gerekiyor. Daha Bolşeviklerle dövüşebiliriz ama Fomin'in önderliği altında olması şart değil. Şimdi önemli olan hayatımızı kurtarmaktır. Onun için ben sana ittifak teklif ediyorum. Ne biçim bir ittifak? Kime karşı? Fomin'e karşı. Anlamıyorum. Çok basit. Seni benim yardakçım olmaya çağırıyorum. Kaparin göz görürcesine heyecanlandı. Derin derin soluyarak devam etti. Seninle bu üçünü öldürür Vyshanska'ya gideriz, anladın mı? O zaman kurtuluruz. Şura hükümetine yapacağımız bu hizmet bizi cezadan kurtarır. Yaşarız, anlıyor musun? Yaşarız. Hayatımızı kurtarırız. Tabii bir fırsat çıktığı zaman Bolşeviklere karşı yeniden savaşacağız. Orası öyle. Ama ciddi bir durum belirirse, bu serseri Fomin gibi budalaca maceralara atılacak değiliz, tamam mı? Şimdilik bu umutsuz durumdan bizi kurtaracak tek yol budur. Bunu aklından çıkarma. Parlak da bir fikir üstelik. İyi ama nasıl yapacağız bu işi? Diye sordu Gregor, içinden kızgınlıktan titriyordu. Kızgınlığını belli etmemek için var gücünü harcadı. Ben hepsini düşündüm. Geceliğin yapacağız. Soğuk çelikle. Ertesi akşam bize yemek getiren kazak gelecek. Donu geçeceğiz. Tamam, ondan sonra. Fevkalade basit. Hiçbir kurnazlık falan gerekmiyor. Gregor gülümseyerek yalancı bir dostlukla, iyi fikir dedi. Ama söyle bana Kaparin, bu sabah ısınmak için köye gideceğim dediğin zaman Vyshanska'ya mı gitmekti niyetin? Fomin'in dediği doğru muydu yoksa? Kaparin Gregor'un dostça gülümseyen yüzüne dikkatle baktı. O da gülümsedi. Birazcık sıkılmıştı. Sana açıkça söyleyeceğim, öyle. Bilirsin, iş hayatını kurtarmaya kalınca hangi yolu seçtiğine pek bakmaz insan. Demek bizi ele verecektin. Evet, Kaparin açıkça kabullendi. Ama sizi bu adada yakalarlarsa senin başına bir tatsızlık gelmesini önlemeye çalışacaktım. Peki niçin hepimizi birden öldürmedin? Geceliğin kolaycacık olurdu. Tehlikeliydi. Ben biriyle uğraşırken öbürleri... Silahlarını ver. Gregor tabancasını çekip tutuk bir sesle buyurdu. Ver silahlarını, yoksa şurada gebertirim seni. Fomin görmesin diye seni ayağa kalkıyorum. Tabancanı ayağımın dibine at. Hadi sene, hiç tabancanı çekeyim deme. İlk kıpırdanmanda sererim leşini. Kaparin dondu kaldı, ölü gibi sarardı. Öldürme beni, diye fısıldadı. Bembeyaz dudaklarını hemen hiç kıpırdatmadan. Öldürmeyeceğim ama silahlarını alacağım. Beni ele vereceksin. Kaparin'in kıllı yüzünden yaşlar akıyordu. Gregor tiksinti ve acımayla yüzünü buruşturdu. Sesini yükseltti. Tabancanı yere at. Seni ele vermem gerek ama vermeyeceğim. Amma da köpekmişsin be, pis köpek. Kaparin tabancasını Gregor'un ayağının dibine fırlattı. Browning'in ne oldu? Browning'i de ver. Ceketinin göğüs cebinde. Kaparin parıl parıl nikelaş kaplamalı Browning'i atıp ellerini yüzüne kapattı. Hıçkırıkları bütün vücudunu sarsıyordu. ''Kes artık pis herif'' dedi Gregor sert bir sesle. İçinden ona vurmak geliyordu. Güç tuttu kendini. ''Beni ele vereceksin, mahvoldum.'' ''Vermeyeceğim'' dedim sana. ''Ama adadan ayrılır ayrılmaz ortadan yok ol, gözüme görünme. Senin gibilerini istemiyoruz biz. Git, nereye sığınırsan sığın, bize bulaşma.'' Kaparin ellerini yüzünden çekti. Islak kıpkırmızı yanakları, şiş şiş olmuş gözleri, sarsak alt çenesi korkunçtu. Bakılır gibi değildi. ''Peki öyleyse niçin, niçin silahlarımı aldın elimden?'' diye kekeledi. Gregor isteksizce konuştu. ''Beni sırtımdan vurmayasın diye. Senin gibi okumuş adamlardan her şey beklenir. Orada oturdun da parmaktan, çardan, tanrıdan söz ettin bir de. Pis yamşık yaratık.'' Kaparin ağzına dolan bol salyalarını tükürüp duruyordu. Gregor ona bakmadan yavaş yavaş yürüdü, öbürlerinin yanına gitti. Eğerinde bir yırtığı bal mumlu sicimle diken Stelyadnikov usul usul ıslık çalıyordu. Fomin ile Chumakov bir at çuluna serilmişler, yine iskambil oynuyorlardı. Fomin Gregor'a bir göz atıp sordu. ''Ne diyordu sana, neler konuştunuz?'' ''Hayattan yakında durdu işte, bir sürü saçmalık.'' Gregor sözünü tuttu. Kaparin'i ele vermedi. Ama o akşam kimseye belli etmeden Kaparin'in tüfeğinin mekanizmasını çıkarıp bir yere sakladı. Geceliğin ne yapacağını şeytan bilir diye düşünüyordu uykuya yattığında. Ertesi sabah Fomin uyandırdı onu. Üzerine eğilip sakin bir sesle sordu. ''Kaparin'in silahlarını elinden sen mi aldın?'' ''Ne? Ne silahları?'' Gregor dirseğinin üstünde doğruldu. Acıyla omuzlarını dikeltti. Kaputu, papağı ve çizmeleri gün doğarken yağın çiğden ıpıslak olmuştu. İliklerine kadar üşümüştü. ''Silahlarını bulamıyoruz. Sen mi aldın? Uyan be Melekov.'' ''Evet, ben aldım. Ne var?'' Fomin bir şey demeden gitti. Gregor ayağa kalkıp kaputunu silkeledi. Az ötede Chumakov kahvaltıyı hazır ediyordu. Tek tabaklarını yıkadı, bir somun ekmeği göğsüne dayayıp dört eşit parçaya ayırdı. Bir ibrikten tabağın içine süt döktü. Koyu koyu pişmiş bir parça darı lapasını ufalarken Gregor'a baktı. Bu sabah çok uyudun Melekov. Baksana güneş ta tepeye vardı. Vicdanı rahat adamlar hep iyi uyurlar dedi Stelyadnikov. Yıkadığı tahta kaşıkları kaputunun eteğine silip kurularken. Ama Kaparin bütün gece uyumadı. Oradan oraya döndü durdu. Fomin Gregor'a bakıp gülümsedi. Oturun da kahvaltınızı edin. Hadi eşkıyalar dedi Çumakov. Öbürlerini beklemeden sütünü kaşıklamaya koyuldu. Ekmeğinden kocaman bir parça ısırdı. Gregor kaşığını ele aldı. Öbürlerinin yüzüne dik dik bakarak Kaparin nerede diye sordu. Fomin ile Stelyadnikov sessiz sessiz yemeye devam ettiler. Çumakov Gregor'a gözlerini dikti. O da bir şey söylemedi. Kaparin nereye gitti diye bir daha sordu Gregor. Geceliğin olanları belli belirsiz sezer gibiydi. Kaparin çok uzaklarda şimdi dedi Çumakov. Hiç tınmadan gülümsedi. Rostov'a doğru yüzüyor herhalde üst Koperskaya'nın orada bir yerlerde sallanıyordur. Gocuğu orada asılı bak. Sahiden öldürdünüz mü onu? Gregor Kaparin'in gocuğuna bakıp sordu. Sormaya hacet yoktu. Her şey apaçık ortadaydı ama nedense sordu yine. Kimse cevap vermeyince sorusunu tekrarladı. Tabii öldürdük dedi Çumakov. Kirpiklerini kadınca güzel ela gözlerinin üstüne indirdi. Ben öldürdüm. Bugünlerde işim bu, adam öldürmek. Gregor dikkatle baktı ona. Çumakov'un temiz, tunç yüzü sakindi, şendi hatta. Güneşten yanmış yüzünde parlak sarı bıyıkları, kaşlarının iyi taranmış saçının daha koyu rengini daha bir belirliyordu. Gerçekten yakışıklı, kendi halinde bir görünüşü vardı. Fomin, çetesinin bu alnı pak celladının. Kaşığını katranlı bezin üstüne koydu. Elinin tersiyle bıyığını sildi. Sen Yakov Yefimoviç'e şükret Melekov dedi. Hayatını o kurtardı. Yoksa şimdi sen de Kaparin'le donda yüzüyordun. Niçin? Çumakov kelimelerinin arasını uzatarak cevap verdi. Kaparin gidip teslim olacaktı belliydi. Dün seninle uzun uzun konuştu. Yakov Yefimoviç'le biz de düşündük. Onu bu günahtan kurtaralım dedik. Söyleyeyim mi her şeyi? Soran gözlerle Fomin'e baktı. Fomin başını salladı. Çumakov iyi pişmemiş darı lapasının tanelerini dişlerinin arasında çıtır çıtır ezerek devam etti. Dün akşam bir meşe kütüğünü hazır ettim. Yakov Yefimoviç'e dedim ki, ikisini de Kaparin'i de Melekov'u da bu gece haklarım dedim. Ama o, Kaparin'i gebert ama Melekov'a dokunma dedi. İşte öyle karar verdik. Kaparin'in yatmasını bekledim. Sen de uyuyordun, horluyordun da. Neyse sürüne sürüne gittim yanına. Kütüğü kafasına patlattım. Bizim kurmay yüzbaşı bacağını bile oynatmadı. Öyle tatlı tatlı bir gerindi, teslim etti ruhunu. Usulca üstünü aradık. Sonra kollarından bacaklarından tutup kaldırdık, kıyıya götürdük. Çizmelerini, ceketini, gocuğunu çıkardık, attık suya. Sen ama hala uyuyordun. Hiçbir şey duymadın.